Ayrım 17. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lambardis. Sayfa 220. Sina. Ağustos 1956. Bundan önce yaptığı Sina Yarımadası'nı geçiyordu. Eskiden Arap kayalıkları denen yere. Kum kayalıklardan oluşan kurak ve kavurucu çölde insan kendini daha fazla hissediyordu özellikle. Manastıra gidişinde şimdi de dev kayalar, engin dağlar ve granitten dik tepeler yer almaktaydı. Tüm bu yabanıllığa ve insanı saran dehşete karşın bu devasa görünüm dolaysız biçimde her şeye yakın olduğu duygusunu veriyordu. Gittiğin yerde bir şeyle karşılaşacağına emindi. Bedevilerin kampında uyuduğu gece rüyasında peder Prodromos'un parlak bir ışıktan çıka geldiğini ve gelmesi için ona seslendiğini gördü. Yüzü o denli canlı ve aydınlıktı ki onu tanımıştı, gitmek istedi. Fakat ayakları engel oluyordu, yere yapışmıştı sanki. Yere düşmüş, sürünerek de olsa ilerlemeye çalışıyordu. Fakat geri kalıyor, ayakları üzerine kalkıyor, tekrar düşüyordu. Gücü de kalmayınca birden yüksek sesle bağırmıştı. ''Beni bırakma peder Prodromos!'' Sonra da ürkmüş halde uyandı. ''Neredeyim?'' diye sordu kendi kendine. ''Bana ne söylemek istiyordu ki peder Prodromos rüyama gelmişti?'' Etrafına baktı. Odanın diğer tarafında iki kişinin daha yerde uyuduğunu gördü. Kendisi gibi. Yataktan kalktı. Perdeyi açtı. Dışarı çıktı. Ufukta Sina'nın granit dağlarına baktı. ''Oradan geldi rüyama.'' dedi içinden. ''Beni bekliyorsun peder Prodromos.'' Başını çevirdi, yeri tanıdı. Evvelce de gördüğünü anımsadı. Peder Prodromos geliyordu aklına. Bir an için aklı çok bildik bir yere, evine, çocukluğuna gitti. Sina'nın nasıl bir yer olduğunu açıklıyordu. Ev, diye fısıldadı içinden. Çevirme tatlısı arıyordu raflarda. Yürüdüğü sırada elinden biri tutuyordu. Annem, diye geçirdi içinden. Ve birden mahallede koruyucu rolünü oynayan Ömer'i anımsadı. Gidelim, geliyoruz, başaracağız, düşüyoruz. Çocukluk yılları belirginleşti. Ortaköy meydanında da anımsadı kendini. Yine çocukluk dönemi. Belliği işlemeye başlamıştı. Her şey uzak görünse de belliği işlemeye, yönlendirmeye başlamıştı onu. Manastır'da yaptığı bir eseri hatırladı. Susuzluklarını gidermek için gittikleri avludaki kuyuyu. Gün ağarıncaya dek oturdu. Anılar bir biri ardına geliyordu. Yetişemiyordu. Anımsadıkları çağlayan gibi akıyordu. Peder Prodromos her gün Angiros için dua ediyordu. Tanrı onu korusundu. Ortaya çıkmasının ardından o da düşmüştü peşine. Onu aramaları için Orta Doğu'daki tanıdıklarına haber salmış fakat İsfahan'dan ayrılmasının ardından başka haber gelmemişti. Elçiliklere, Kızıl Haç'a her yere haber bırakmıştık. Aynı çöl uzun yolculuğuna başladığı yere götürmüştü onu. Çoğu kez soruyordu kendine. Acaba aynı yaşam bir oyun mu oynamıştı ona tümüyle bağımsız, bağlantısız kalması için? Tüm gün çölde yürüyordu. Yorgunluk duymadan, sıcağı aldırmadan. Beklenmedik bir sevinçti anımsamak. Aya Katerina Manastırı'na varmak için sabırsızlanıyordu. Gün batımında bir barakaya vardı, anımsadığı. Bir dağ kilisesiydi. Geceyi orada Aziz Georgios'un himayesinde geçirdi. Bir sonraki günün sabahı erkenden uyandı ve yola koyuldu. Bazı bedevilere rastladı. Develerinde malları olan. Manastır surlarının dışına götürmek üzere onu da yanlarına aldılar. Keşişlerin onu gördüğü an tanımsızdı. Çanlar çalmıştı gelişine. Peder Prodromos'un içi rahatlamıştı. Sina'dan gideli 5 yıl olmuştu. Orta Doğu ve Hindistan'daki uzun yolculuğuna. Manastırın sıcaklığı onu sarmıştı. Yaşama saygısı davranışlarına da bir incelik kazandırmıştı. Bu yüzden nereye gitse insanca tavırlarla karşılaşıyordu. Zor ve kimi zaman huzurlu anlar geçmişti. İkisini de yaşamıştı. Zaman zaman birini, zaman zaman da diğerini. Kendimizi aldatmayalım. Dünya panayırının sonu yoktur. Bunu böyle bilelim. Geçmişimizi düşünelim. Bugüne bakalım ve yaşamımızı kendimizin çizdiği bir tabloda görelim. Angelos Komnenos'un amacı önünde gördüğü hayatı resmetmekti. Başlangıçtır önemli olan, istek sonradan gelir. Kelimeler yerleşik olsa da her şey denenmiş değildir. Angelos için bunları hissediyordum yaşadığı haberini aldığımda. Önce Kalküta'da sonra da Sina'da olduğunu öğrenmiştik. Mektup almıştık olup biteni anlattı. Artık biz de rahatlamıştık. Yanıt olarak hemen bir mektup yazdık ona. Yakına Selanik'e ya da Dede Ağaç'ta bir araya gelelim istedik. Annesi fazla hareket edecek durumda değildi. Ona en uygun biçimde annesinin durumunu ve son olayları da açıklamıştım. Fakat ard arda gelen coşkulardan sonra Bayan Eleni'nin kalbi düzensiz atmaya başlamıştı. Kız kardeşiyle Angelos'un bir yolunu bulup İstanbul'a gelmesinin daha uygun olacağına karar verdik. Çünkü onu kaybetmekten korkuyorduk. Oğlunu göreceği anı bekliyor ve bunun için yaşıyordu. İstanbul, Kasım 1956. Kapı zilinin çalınışını ve Gülay'ın açmaya girişini hiç unutamam. Angelos diye bağırdı sevinçle. Adını duyunca çalışma masamdan fırladım. Böyle bir coşkuyu yaşamamıştım. Kucaklaştık, birbirimizi öptük. Onu bırakamıyordum. Seni görmek ne güzel. Biraz yaşlanmışsın. Sen de Ömer, görüyorum ki saçların beyazlamaya başlamış. 5 yıl geçti. Gülay diye sordu. Burada neler oldu? 2 yıldır evliyiz. Bir de kızımız var. Gerçekten mi? Aferin. Şimdi nerede? Uyuyor. Onu görmek isterim. Kızın uyuduğu odaya götürdüm onu. Sessizce kapıyı açtı ve görmek için üzerine eğildi. Bir melek dedi alçak sesle ve saçlarını okşadı. Allah bağışlasın. Gel şimdi içeride oturalım. Anlatacak çok şeyim vardır. Oturma odasına geçtik. Anlatacak öyle şeyler var ki bir akşam yetmez. Evlendiğinize çok sevindim. Böyle olmasını ümit ediyordum. İyi bir eş almışsın Ömer. Onunla mutluyum. Annenle baban nerede? Daha küçük bir eve taşındılar. Biraz aşağıda. İyiler. Sen nasılsın? Hayat rahat gidiyor. Daha çok doktora teziyle uğraşıyorum. Sen anlat. Neler yapıyorsun? Öncelikle ani gelişinden bahset. Mektubunu bekliyordu fakat kendin çıka gelmişsin. Büyük bir macera yaşadım Ömer. Ülkeye nasıl girdin? Sahte pasaportla Pire'ye geçtim. Gemiyle de Midilli'den Ayvalık'a. Hiç sorun yaşamadın mı? Biraz korktumsa da bir şey olmadı ama ne yapayım? Mektupta yazmışsınız. Bir şekilde gelmem gerekiyordu. Ne zaman geldin? 3-4 saat önce. Annenin tepkisini düşünüyorum da. Sorma, hepsi hayretler içinde kaldı. Onları görür gibiyim, özellikle de anneni. Hasta hasta, sevincine egemen olamıyordu. Angelos, gittiğin yerde neler yaptın söyle bize, dedi Gülay. Dünyayı tanıyarak büyük bir deneyim elde ediyorsun. Çok şey öğrendim. Bir kere de kendimi ölüme bıraktım. Fakat kader bırakmadı, tatlı yaşamı devam ettirdi. Ne oldu, diye araya girdi Gülay. Gökten düşmüş gibiydim, bir hiç. Kim olduğumu, nereden geldiğimi bilemeden. İçimdeki sersemlik öyle sağır ediciydi ki başım çatlayacak sanıyordum. Benares'in hacıları ve ama sağ olsun. Kim bunlar diye sordu. Onlar beni yerden kaldırdı. Neredeyse üzerim toprakla örtülmüştü. Ah Allah korumuş, dedi Gülay. Bu yolculuk oldukça heyecanlıydı. Hafıza kaybına uğrayınca bir hayal ortamında buldum kendimi. Daha hürdüm, uçuyordum sanki. Bağım olmamasına karşın 2 yılı Bengal okulunda bir resim atölyesinde geçirdim. Ve bize başından geçenleri anlattı. Bu arada eser yaptın mı Angelos? Ellerime ve ruhuma büyük bir yatkınlık geldi. Eserlerin? Onları orada bıraktım. Ne olacaklarını düşünmüyor musun? Ne bileyim. Eserlerin bildirdi Zirar hayatta olduğunu. Onları görünce senin olduğuna emindi. Ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştı. Zirar'ı bulmaya gitmiştim. Tablolarının Kalküta'da gözde olduğunu söyledi bize. Hindistan'la hiç ilişki kurmadım. Ne olduklarını bilmiyorum. Eğer şimdilerde gidersen seni farklı karşılayacaklarmış. Niçin? Zirar böyle dedi. Kendisi plastik sanatlarla ilgileniyor, biliyor. Ne yazdı sana? Hintliler Bengal okulun özelliklerini, Hindu bağımsızlığını, karakteristiğini ayrı bir açıdan gördüğünü söylemişler. Zirar da onlara kim olduğunu söylemiş. Senin başka koşullarda Kalküta'yı ziyareti etmeni de bekliyormuş. Yaşam beklenmediklerle dolu. Bundan öteye ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Ömer, öyle şeyler düşünüyorum ki bir temelim yok. Kendi evimden bile uzaklaştırıldım. Kaçak hale geldim. Anlıyorsun. Buradan ayrıldığımdan beri yolculuk yapıyorum. Bunu istiyorum. Fakat Paris ve Sina Dağı dışında şu ana dek sürekli kalmayı istediğim bir yer bulamadım. Biraz sustu. Düşüncelerini toparlamak için. Sonra da bana. Temiz davası ne oldu diye sordu. Bir çekmecede saklı. Kimse bir şey söylemiyor. Arada sormaya gittimse de belamı buldum. Yöneticilerle ilgili koşullar değişirse bir şeyler olabilir belki. İçeri bile girdim. Ne oldu? Tarihin bazı sayfalarını karıştırdım diye. Özellikle de geçen seneki Eylül olaylarından sonra üniversitede tarih kürsüsünde bana bir yer vermeyi bile geciktirdiler. Hala anlamadın mı? Hala. Ama verecekler, reddedemezler. Fakat gördüğün gibi bazı konularda oldukça geriyiz. Bu olaylar gerçekten oldu mu be Ömer? Eylül olaylarından bahsettik. Sizi ayakları altında istemiyorlar. Herkes toplu halde gitmeye başladı. İstanbul için büyük yıkım. Refah ve daha çok da uygarlık olumsuz etkilenecek. Yazık ki bu olaylara karıştım. Bunu sana evvelce de söyledim. Ona evlerinde olanları ve genel olarak olayların nasıl geliştiğini anlattım. Her yerden gök gürültüleri Ömer, dedi sonunda. Ben şimdi senden ayrılayım çünkü karşıdan bekliyorlar beni. Yarın sen buraya gel. Ben rahatlıkla dışarı çıkamıyorum. Kendi evimde değil başka yerde kalıyorum. Son sözcükler aklıma takılıp kaldı. Kendi evinde değil de başka yerlerde kalmak zorundaydı. Ne kötü bir durum. Tüm bunlar mevcut bazı kişiler yüzünden oldu. Kimi tablolarını kabul etmediler, saldırdılar. Sanki kendi halimizi görmüyorlarmış gibi. Oysa kavramlar bile yetmiyordu ifade etmeye. Biz iyiler birlikte var olmamız için düşmanlık yapmalıydık anlaşılan. Elbette Angelos beni daha çok ilgilendiriyordu. Kardeş gibi büyümüştük. Şimdi yanımda yaşamımızı mutlu kılmıştı. Başka şeyleri de görüyordum. Türk olsun, Rum olsun, bir dostluk içinde adetlerimiz ortadaydı. Kahpe felek, sokaklara çıkıp bağırmamı bekliyordu. Çıkarlar, çıkarlarımız, sürekli bizi kemiren. Kızıyordum, çünkü yaşam görüşüm vardı, iyimser yolda, yalın bir halk gibi. Benzer düşünceler onun da kafasında vardı. Sığındı bir akrabasının evini bulmaya giderken, tophanede 2 gün geçirdikten sonra beni görünce, dışarı çıkıp dolaşalım dedi. Dışarıda fazla dolaşmaman gerekir dedi kuzeni Alexis. Askıya gitti, paltosunu aldı. Yüzünü karanlıkta bırakması için koyu renkli şapkasını başına taktı. Gidelim dedi bana. Kentte insanların arasında gezmek istiyorum. O kadar hayal ettim ki hiçbir şey beni bundan alıkoyamaz. Şimdi fırsatı değil mi? Gidelim, bir şey olmaz dedi. İkinci kattan basamakları bir solukta indi ve çıkışta beni beklemeye başladı. İç sızlatan bir soğuk vardı dışarıda. Nefesimiz buhar oluyordu. Hava da soğuk dedim ona dışarı çıktığımızda. Zararı yok, daha büyük soğuklar da gördük. İçimizi ısıtacak eski yanarız dedi. O akşam üzeri epey yürüdük. Boğazdan ayrılmayı istemiyordu. Şimdi yaptığımız bu yürüyüş adım adım hep aklımdaydı Ömer. Şu büyülü manzarayı hiçbir yerde görmedim. Özlemi hep içimi yaktı. Konuşarak Ortaköy'e giderken akşam olmuştu. Hindistan'da yaşadıklarının etkisindeydi. Hayal halimde yaşıyor gibiydim. Sina'da birden uyandım, tepeden düşer gibi. Hangi dünya gerçek diye sordum kendi kendime. Benar ise güdüsel olarak sürüklenmiştim. Özümü bulmaya çalıştım. Hayallerim kılavuzluk ediyordu bana. Sonra kendimi tümüyle resme verdim. Çeşitli ikonlar yaptım. Sezgi mi egemendi? Evet Ömer, inanç beni hiç bırakmadı. Yürüyüşümüz daha sonra Beyoğlu'na yöneldi. Anahit'in evine giden yola. Evin aşağısına vardık. Aydınlık pencerelere baktığını gördüm. Burada değil, bakma dedim. Ne oldu Anahit'e be Ömer? Senin gidişinin ardından zorla evlendirdiler onu. Şimdi nerede? Ankara'da, 2 de çocuğu var. Sıkıldığını anladım. Böyle mi olacaktı diye kendi kendine söylendi. Yaşam böyledir. Hiç gördün mü onu? O zamandan beri ben de görmedim. Bunları benden isteğin üzerine başkalarından öğrendim. Kadınlar daha kolay unuturlar ya da daha kolay ayak uydururlar. Anahit'in böyle olacağını sanmam. Benimle çok şeyler yaşamıştı. Unutmasının olanaksız olduğunu düşünüyorum. Sayılı günde olsa İstanbul'da kalmasına alışmaya başlamıştım. Sonrasını kendi de bilemiyordu. Olup olacağına bırakıyordu. Fakat kim geleceği önceden görebilir ki? Bu düşünce acı veriyordu. Haberler tanıdık bir polisten geldi. Bölge şubesinde çalışan eski bir sınıf arkadaşımdı. Angelos'un tüm meselesini benden biliyordu. Elbette onun burada olduğunu ona haber vermiştim. Saat 4'e doğru geldi ve beni evde buldu. Okuldan henüz çıkmıştım. Sana söylemek istiyorum Ömer dedi. Yanıt vermeni istemiyorum çünkü yaptığımda çok tehlikeli. Ne oldu Ali? Söyle bana. Bugün sabahleyin biri geldi ve bize birini buralarda gördüğünü söyledi. Memleketten gönderilmiş olan. Ona nasıl birine benzediğini sorduğumuzda dostunun adını verdi. Diğerleri kim olduğunu anlayamadı. Araştırmaya başladılar. Ben bildiğim için seni bulmaya geldim. Bana yanıt vermeni istemiyorum. Sadece sana haber veriyorum. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Bu konuşmada hiç olmadı. Biraz zamanın geçmesini bekledim ve sonra da evlerine gittim. Ne yapacağımızı konuşmalıydık. Komünosların evinde girdiğimde keyif vardı. Birlikte salonda oturuyorlardı. Size haberlerim var. Tatsız dedim. Tüm hoşnutsuz olayları yaşadık Ömer oğlum dedi bayan Eleni. Bize birini daha söyle. Heyecanını gizleyemiyordu. Bir gün gitmesi gerektiğini, burada ulaşması tehlikeli olacağını kendi de biliyordu. Duyduklarımı onlara söyledim. Hepsinin yüzü ciddileşti. Odada buz gibi bir hava esti. Angelos başını çevirdi, annesine baktı. Kadın büyük bir yara almıştı. Ona, benim için üzülme. Ölmeden önce seni göreyim diye Tanrı'ya yalvardım. Hayatta mısın değil mi bilmiyordum. Şimdi biliyorum ki iyisin. Meryem Ana bana büyük bir hediye verdi. Ben yaşamımı yaşadım. Babanın yanına gitme vakti geliyor dedi. Gitmelisin Angelos diye sözü aldı Daphne boğuk bir sesle. Seni yakalamaları kötü olacak. Ne yapayım Tanrım dedi bana etkin bir sesle. Yerinden kalktı pencerenin yanına gitti. Boğaz o gece sisliydi. Kış akşamıydı. Orada biraz durdu ve sırtı dönük olarak. Boğazda trafik hiç durmuyor. Yaşam bir alışveriştir. Tekrar gidiyorum. Bu dünyada bana bir yer kalmadı. Belki de hiçbir yerde rahat etmeyeyim diye oluyor tüm bunlar dedi. Yüzü sıkılmış halde bize doğru döndü. Gidiyorum dedi. Nasıl diye sordum. En iyisi Ayvalık. Sabah sabah Midilli'ye varırım. Türkiye'ye de bu şekilde girmiştim. Orada bazı eşyalarım da var. Oraya kadar nasıl gideceksin diye sordu Daphne. Alexis arabayla götürür. Gün ağarmadan Ayvalık'ta oluruz. Evet oğlum, gitmen en iyisi. Bir gün gideceğini biliyorduk. Evde küçük bir birikimimiz var. Şimdi senin paraya da ihtiyacın vardır. Ne zaman ihtiyacın olursa amcana haber gönder. Bunları düşünme anne. Nasıl düşünmem? Yabancı yerlerde parasız ne yaparsın? Önce ne yaptıysam her zaman bir şeyler buluyorum. Şimdi gidip toparlanayım. Hazırlanmasını ve evdekilerle vedalaşmasını bekledim. Kapıyı ben açtım, kuşkulu bir durumun olup olmadığına bakmak için. Sonra da tramvaya bindik. Alexis'i bulmalıydık. Yaşam ne kadar garip Ömer, dedi bana tramvayda. Kendi yerimizde rahat yaşam bulamıyoruz. Nereye gideceksin? Düşündün mü? Yunanistan'daki duruma bakarım. Belki uygun bir yer vardır. Bir arada Paris'e gitmem gerekecek. Kalküte davetini düşünür müsün? Zirar da orada olacak. Eğer her şey yolunda giderse Hindistan'a gidebilirim. Onlarla tekrar bir arada olmayı isterim. Bakalım. Tramvay Tophane'de, meydanda Sinan'ın 1580'de yaptığı Kılıç Ali Paşa Camisi'nin karşısında durdu. İndik ve Alexis'in evine giden yokuşu çıktık. O sırada kendisi evde değildi. Karısı Irini vardı. Kocasını bulması için onu hemencecik gönderdik. Zaman geçiyordu. Irini daha dönmemişti. Bir saat heyecanlı bekleyişle geçmiş, kapının açıl sesinin duyulması ve kuzenin görünmesine dek. Alexis hemen küfürlere başladı. Angelos onu durdurdu ve mümkünse kendisini Ayvalık'a götürmesini istedi. Her geçen an ona sıkıntı veriyordu. Elbette götürürüm, hemen yola çıkarız. Alexis'in arabayı koyduğu alana indik. Orada dostumdan ayrılmam gerekiyordu. Gidiyorum Ömer, seni hiç unutmayacağım. Sağlıcakla kalasın. İyi yolculuklar, Tanrı yardımcın olsun. Ne yapalım, yaşam getirdi bunları da, mahkemeyi takip edersin. Arabaya binmiş, pencereyi açıp söylemişti bunları. Tüm gece yol aldılar. Gün doğmadan önce Ayvalık'a vardılar ve Angelos'un gemiye biniş zamanını beklemeye başladılar. Heyecan son noktalardaydı. Pasaport kontrolde bir sorun çıkar mı diye. İskelenin biraz ötesinde duruyor, limandaki hareketleri izliyorlardı. Ayrılış saati yaklaştıkça kalp atışı daha da artmıştı. Alexis'i öptü ve kimlik kontrol yerine doğru ilerledi. Pasaportlara bakan polisin karşısına geldi. Elindekileri verdi ve beklemeye başladı. Görevli başını kaldırdı. Büyük bir dikkatle ona baktı. Eşyalarını aradı. Pasaportunu geri verdikten sonra da gemiye binebileceğini söyledi ona. Derin bir nefes aldı. Onu uzaktan izleyen kuzenin de içi rahatlamıştı. Alexis, Ayvalık Midilli arasında gidip gelen gemiyi bir süre izledi. Gemi iskeleden gittikçe uzaklaşıyordu. Polislerin Komünos'ların evine daldığında saat sabahın 9'uydu. Bayan Eleni içeride tek başınaydı. Hiçbir şeyle ilgilenecek durumda değildi. Daphne kocasıyla birlikte işlerine gitmişlerdi. Çocuklar ve ben de okula. Bayan Eleni'ye oğlunun nerede olduğunu sordular ve temiz evi karış karış aramaya koyuldular. Oğlun nerede, söyle, dedi kadına kaba bir biçimde apoletli biri. Ne desin de kadın, ağzından söz çıkmıyordu. Sorular tekrarlanıp duruyordu. Bir ara tüm gücünü topladı yürekli bir sesle. Gitti, dedi. Ne zaman, söyle. Ve nereye gitti, diye sordu bir diğeri de. Çabuk söyle. Polisler kadının kalbinden rahatsız olduğunu bilmeden sürekli soru yağmuruna tutuyor ve onu sarsıyorlardı. Sorgulamaları sona ermişti. Eleni Komnini'yi ölüm yakaladığında Angelos Midilli yolunu yaralamıştı. Kadının boğaza bakacak lüksü bile olmamıştı. Gözleri kapanmadan önce. Son sözleri. Meryem Ana ona yardım et, onu kolla olmuştu. Bu eziyete daha fazla dayanamamıştı. Angelos'un kulağına bir fısıltı gelmişti, bir mesaj gibi. Sanki biri konuşuyor, kulağına fısıldıyordu. Sanki annesi, biri şimdi senden söz ediyor, diyordu. Başını sağ tarafa çevirdi, Marmara yönüne. Kendiliğinden annesini düşündü. Üzgün bir halde annesini düşündü. Midilli'den sonra Selanik'e geçti. Oradan bazı aile dostlarını aradı. Eylül olayları sonucu İstanbul'dan ayrılıp oralara göçmüş olan. Onları kötü bir durumda buldu. Değişikliğin izleri tazeydi. Varlıksız ve büyük yoksulluk içindeydiler. İstanbul'dan hiçbir şey yanlarına alamamışlardı. Ortam çok ağırdı. Gün doğmak bilmiyordu. Annesinin öldüğünü öğrendiğinde ruhu büklüm büklüm oldu. Sadece Termaiko denizi düşüncelerini hafifletiyordu. En iyi yoldaşıydı. Deniz çok şeyi içine alıyordu. Çağaltısı en saygın konuşmacıydı. Konuştukça ruhuna rahatlatıyordu. Annesinin ölümüyle kendisinin de bir parçasını yitip gittiğini anladı. Doğumla sahip olduğumuz sıcak bir parça. 17. ayrımın sonu, sayfa 231.